أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini daha yakından tanımak ve onun o güzel hayatındaki güzellikleri güzelliğimiz haline getirmek arzusuyla, amacıyla hazırlayıp sunduğumuz yeni bir gül sohbetleri programıyla yine beraberiz. Hayırlara vesile olması dileğiyle Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hısımlarını yani sevgili hanımlarını bir diğer deyimle sevgili annelerimizi sizlerle paylaşıyorduk. Hazreti Ayşe annemizin 6 bölümünü işledik. 7. bölümüyle yine beraberiz. Onun o güzel hayatındaki güzellikleri ısrarla vurgulamaya çalıştığımız gibi güzelliklerimiz gündelik güzelliğimiz haline getirme arzusuyla efendim. Ben bu sohbetlerde sevgili annelerimizin bütün ayrıntılarıyla bütün hayatlarını değil, daha ziyade öne çıkan Peygamberimiz Aleyhisselam'la olan iletişimi, yani eşler arasındaki o güzel diyaloğu, o güzel birlikteliği, paylaşımcılığı, diyaloğumuz, birlikteliğimiz ve paylaşımcılığımıza vesile olması arzusuyla ifade ediyorum. Efendim, bildiğiniz gibi annelerimiz arasında Peygamberimiz Aleyhisselam'la bu annemiz arasında en çok yaş farkı olan bir annemizdir bu. Hazreti Ayşe annemiz. Geçen derslerimizde yaş olayını kısmen de olsa sizlerle paylaşmış, noktayı şöyle koymuştuk. Farklı rivayetler var evlilik yaşında. Yaşa takılıp birbirimizi tekzip etmek, birbirimize hücum etmek yerine onun o güzelliğine bakarak, ahlaki güzelliğine, ibadet güzelliğine, ilim güzelliğine, örneklik güzelliğine, efendim aile içindeki saadeti öne çıkaran güzelliklerine, yani bu güzellik kavramlarını uzattıkça uzatabiliriz. Bunlara bakıp hayatımıza yansıtmak çok daha akıllıca olur diye düşünüyoruz. Allah'ın sevgilisine ait nuru en yakından sıcağı sıcağına gönül aynasına nakşetmiş olan sevgili annemiz Hazreti Ayşe'dir efendim. İleriki zamanlarda Aleyhisselam ifade edecek, bana sadece onun yanında vahiy geliyor diyecek. Ayşe annemizin gerçekten aile hayatımıza, ahlak hayatımıza, edep hayatımıza, gündelik hayatımıza, bugünkü anlamda kurumsallaşsak da eğitim öğretim hayatımıza, sosyal hayatımıza, komşuluk ilişkilerimize, ne yandan bakarsak bakalım her yönümüze çok güzel mesajları, ufukları var sevgili annemizin. O yüzden onu anlatmaya çalışırken kullandığımız deyim böylesine bir deyim efendim. Allah'ın sevgilisine ait nuru en yakından sıcağı sıcağına gönül aynasına nakşetmiş olan sevgili annemiz. Ümmetin annesi, Resulullah'ın Ayşe'si, Ayşeciği Hümeyra'sı. Her şeyiyle çok güzel bir hayat. Yumuşak huylu, anlayışlı, uyumlu. Donuk, soğuk, suratı asık değil. sıcak, candan ve içten. En içten yani. Esprileri, latifeleri, ev içi şakaları ölçüyü aşmayan, ölçüyü zorlamayan tarzda. Ama aynı zamanda bizim şu donuk hayatımıza bir ayna tutacak derecede canlı ve güzel. Hatırlarsanız Hazreti Sevde annemizi sizlerle paylaşırken kısa bir örnek geçmişti Ayşe annemizle ilgili. Sevde annemiz ziyaret için Ayşe annemizin yanında, yani geliyor daha doğrusu eve, Resulullah Aleyhisselam'la beraber yemek yiyorlar. Rivayetlerde bulamaç yemeği diye geçiyor ve zaten bu şakaya da bulamaç şakası diye geçiyor. Yani bugün de olduğu gibi birisi geldiğinde buyurun deriz değil mi? Yani bir şey yiyorsak içiyorsak. Onlar da aynı hayatın akışını sürdürüyorlar sonuçta. Buyurun beraber yiyelim diyorlar. Hazreti Sevde annemiz ben yedim diyor. Ben yedim diyor. Ayşe annemiz ısrar ediyor işte gel yiyelim beraber. Biraz yersin kıyısından kenarından. Yok ben yedim sağ olun diyor. Ayşe annemiz biraz daha ısrar ediyor. Sevde annemiz de ısrarla yediğini söylüyor. Aç olmadığını söylüyor. Ayşe annemiz takılıyor bu sefer. Eğer gelmesen diyor yemeğe, beraber yemesek şu yemeği, şu bulamaç yemeğini senin yüzüne gözüne sürerim. Sevde annemiz Aleyhisselam'a bakıyor. Aleyhisselam tebessüm ediyor. Ayşe annemiz birkaç kez daha çağırdığı halde Sevde annemiz sofraya oturmayınca o da bulamaç yemeğine elini daldırıp Sevde annemizin yüzünü gözünü bu yemekten buluyor efendim. Şimdi tabii bir arbede oluyor yani bir yemek sürüyorsun yüzüne gözüne insanın sonuçta karşılıklı iki kadın şakalaşıyorlar. Ve bir yandan da yani kahkahaya varmayacak şekilde de gülüyorlar tabii. Bu manzarada Aleyhisselam tatlı tatlı tebessüm ediyor. Şimdi kalkıp da yani birine böyle şaka yapalım diye bunu söylemiyorum. Ama şunun için aslında bunun açılması lazım. Yani bazen gerçekten yani ölçüyü aşan şakalarımız olur, sözcüklerimiz olur. Yani söz şakası, davranış şakası, el şakası işte. Bazen haddi aşınca çok kötü bir kelimeyle bilmem ne şakası derler ki bu bilmem ne ifadesinden anlıyorsunuz. Yani kırıcı oluyor işte ağır oluyor onlar yapılmayacak. Ama bilemiyorum yani üstelik bu kadın yani kız kardeşi, ablası, komşusu değil, kuma dediğimiz Aleyhisselam'ın diğer eşi. Yaşı büyük ondan, bir hayli büyük. Yani o günlerde baktığımız zaman 55 yaşlarında falan bir şeydir Sevde annemiz. Yani bayağı büyük bir hanım. Efendim Ayşe annemiz de ona yemeğe buyurun deyince yemeğe gelmeyince bulamaç yemeğini sürüyor yüzüne gözüne. O da işte yani ondan şakalaşıyor. Hatta Peygamber Aleyhisselam Sevde anne böyle donup kalınca ona işaret ediyor. Sen de buna sür, sen de buna sür diye. O da elini daldırıp Ayşe annemize sürüyor yani. Aleyhisselam ne yapıyorsunuz, yapmayın, deli misiniz demiyor. Yani hanımlar arasındaki şakayı biraz daha sıcak bir hale getiriyor. Ancak işte genellikle zaman zaman ufak tefek problemler çıktığında problemleri büyütüp üzerinde bir sürü tezleri, makaleler yazanlar böyle şakaları niye görmüyorlar bilemiyorum. Ya da onlar görmüşlerdir, yazmışlardır. Peki biz bunları bulamamışızdır diyelim ve bu konuyu böyle geçelim. Yani buradaki kastımız, amacımız şu. Ölçüyü aşmayan şaka ve latifeler. Ölçüyü aşmayan. Peki ölçü ne? Öyle ya, madem ölçüyü aşmayan diyoruz, ölçü nedir? İşte burada çok zorlanıyoruz ölçüyü koymakta. En iyisi ölçüyü biz koymayalım. Aslında ölçü konulmuştur. Bizim yanlış duruşumuz konan ölçüye uymayışımızdan kaynaklanan yanlışlığımızdır. Konan ölçüye uymayışımızdan kaynaklanan yanlışlık. Kur'an ve sünnete ters düşmeyecek. Allah ve Resulünün buyruğuna aykırı gelmeyecek ölçülerin, şakaların tamamı mübahtır, caizdir, serbesttir. Ancak bazı şakalar vardır ki karşı tarafı kırabilir. İşte burada ölçü kırmamak esprisi var. O yüzden Ayşe annemiz tanıyor Sevda annemizi. Neyi kaldırır, neyi kaldıramaz biliyor. Ve bildiği için bu şakayı onunla yapıyor. Mesela çok yakın olduğu halde, kapı komşusu olduğu halde, sıkı dostlukları olduğu halde ileride Hazreti Hafsa annemizle, Hafsa binti Ömer, Hazreti Ömer'in kızı Hafsa annemiz. Onunla mesela çok sıkı fıkı beraberlikleri, dostlukları var. Bazı onunla bazı şakaları var. Ancak bu tarz şakayı sadece Hazreti Sevde annemize yaptığını görüyoruz. Yani demek ki bazı şakalar yani ölçü içinde olsa bile bazı şahısları rahatsız edebileceğinden ona karşı ölçünün dışına çıkmış olur. Temel ölçü bu işte. Bazıları var böyle en sert şakaları kaldırır. Bazıları vardır en yumuşak şakayı kaldırmaz. Şimdi arkadaşım diyor ki ben namaza camiye gittiğimde eğer çarşıda şurada burada işte değilsem telefonu evde bırakırım. Ya da iş yerim camiye yakınsa iş yerinde bırakırım telefonumu. Namaza giderim, kendimi Allah'a vereyim, kulluk edeyim diye. Ancak bazen de öyle oluyor ki camide buluşup bir yere, bir derse, bir programa katılmamız gerekiyor. Bir gün diyor telefon yanımda camide. İçeri girdiğimde işte mesaj gelmiş filan saatte çıkışta buluşalım veyahut da namaza geleceğim, gelemeyeceğim, nerede buluşacağız diye. Ona diyor bakıyorum diyor hemen diyor caminin girişinde içinde. Yanına diyor birisi geldi. Arkadaş camide telefonu kapat ki kulluğu güzel yapasın dedi diyor. Çok kötü bozuldum diyor. Çok kötü bozuldum. Niye bozuldum? O şahıs diyor benim camiye telefon getirmediğimi biliyor. Ve hasreten namaz öncesinde telefonla oynandığını, tespihat arasında telefonlara bakıldığını gördüğünü çok fena kızdığımı da biliyor diyor. Siz de görüyorsunuz. Selam veriyor, telefona bakıyor. Ya bir estağfurullah diyelim, bir tespihat yapalım. Ama nedir? Namazdan sonra bir yere gidilecekse ve bu iletişimde telefondan sağlanıyorsa biz onu bilemeyeceğimize göre çok da tavır takınmayacağız. Buradaki problem ne? Belki o arkadaş, bu arkadaşı yani ibadetin daha huşuyla yapılması için uyarmıştır belki. Ama yani ne kadar ona bu sözü söyleyecek kadar bir yakınlığın var mı yani? Kaldı ki onun da camide böyle telefondan konuşulduğunu, telefondan böyle ikide bir bakıldığını gördüğü zaman bozulduğunu, uyardığını biliyorsun. Şimdi bu örnek basit gibi gelebilir bize. Bak kimini kıran bir uyarı, kimisine duaya sebep oluyor. Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Şimdi basit gibi görünen bir sözcük, bir hareket karşıdaki şahsı kırıyorsa işte bu ölçünün dışına çıkıyor. Hazreti Ayşe annemiz aleyhisselam ileride 9 kez daha evlilik yapacak. Yani kuması 9 tane kumayla karşı karşıya kalacak Hatice Ayşe annemiz. Ve bunlara karşı şakası duruşu farklı olacak. Ama Sevda annemize bu yemeği yani şimdi düşünün yemeği elinizi daldırıp yüzüne sürüyorsunuz yani yemeği, bulamaç yemeğini. Bunu herkes kaldırmaz mesela. Ama Peygamber aleyhisselam da Sevda annemize sen de onun yüzüne sür diyor. O da elini daldırıyor onun yüzüne sürüyor. Şimdi bir aile seminerinde bu örneği vermiştim. Çıkışta arkadaş diyor ki ya hocam diyor ben diyor eşime diyor böyle yemeği yüzüne diyor süreceğim diyor. Bizde bulamaç yoksa bile işte kuru fasulye vardır, işte et vardır, neyse bir şey vardır yemek. Yüzüne süreceğim diyor. Ya mübarek bir saattir bir seminer veriyoruz. Neler anlattık? Bir pekişsin diye örnek veriyoruz. Bu yemeğe takıldın diyorum yani. Bak buna mı takıldın bir tek yani? Sür de görürsün ne oluyor. Ya ne yapar diyor. Peki sana sürseler ben sürdürmem diyor. Sen niye sürüyorsun? Anlattınız diyor ya yemeği eve gidin de birbirinize yemek sürün demedim ki. Ya burada bir olayı anlatırken burada kastettiğimiz her şeyin herkese yapılamayacağı inceliği bu olmasına rağmen. O yüzden şu anda burayı açıyorum. Çünkü Sevda annemizi annemizle ilgili bu sahneye gelirken bunu Ayşe annemiz kısmında anlatacağım diye söylemiştim. Orada açmamıştım. O yüzden şu anda bunu burada açma ihtiyacı duyuyorum. Yani altını ısrarla çizerek olayı tümüyle kavramadan hangi hareketin kime karşı yapılması ne derece ne ölçüde olabilir, ne kadar kabul görür, ne kadar red haline gelir, yani karşılıklı neyi geliştirir, öfkeyi mi geliştirir, muhabbeti mi geliştirir, kıskançlığı mı geliştirir, başka bir şey mi geliştirir, bunları iyice düşünmek lazım. Burada bir ev içerisinde yemek esnasında işlerinde aleyhisselam olduğu halde iki hanımın şakasını görürüz. Ama aleyhisselam bu şakaya, bu hadiseye, olaya müdahil oluyor. Çünkü Sevda annemize diyor ki sen de buna sür diyor yemeği. Yani Sevda anne bir an şaşırıyor çünkü beklemiyor böyle bir şey ve Ayşe annemiz de kızı gibi seviyor zaten. Ayşe anne de buna güvenerek ona anne makamında gördüğü için böyle bir şaka yapıyor. Niye yemedin diye süreceğim yüzüne diyor senin. Yani bu yüze sürmek zorla ağzına vermek anlamına geliyor. Tabii o da yemeyince bulaşıyor yüzüne. Arkasından iş biraz daha azıtıyor diyelim yani. Bir hayal kurun biraz. İlla ki iki avuçla avuçlayıp yüzüne yemeği sürdü demiyorum ben. Yani yemeği alıyor ağzına veriyor. O da yemiyor. Bulaşıyor ağzına burnuna. Böyle büyüyor iş. Ama karşılıklı da gülmeye sebebiyet veriyor. Yani Allah isteyesin ne hale getirdin beni. Hele hele onlar hay Allah seni kahretsin gibi ifadeyi pek kullanmazlar. Ama biz kahırlı ifade kullanırız. Bilmiyorum yani çok mu kahırlı yaşayan bir toplumuz ki kahırlı ifade kullanıyoruz. Gerçekten zorlanıyorum yani. Buradaki mesele ben çünkü çokça bu örneği okudum. Çok kıymetli büyüklerimden, hocalarımdan, arkadaşlarımdan dinledim. Bu şaka sahnesine, şaka boyutuna takılıp işte yemeği nasıl sürdü, nasıl güldüler hep burası öne çıkarıldı. Bu doğrudur. Ama burada önemli olan orada Peygamber aleyhisselam oturuyor. Bu hareket onun yanında yapılıyor bir. Aleyhisselam başlangıçta yapmayın etmeyin demiyor. Ama bir tarafın biraz geriden aldığını hadiseyi yani herhalde bitsin diye mi ya bilemiyorum artık. Yani böyle biraz daha geri çekildiğini görünce sen de ona sür diyerek yani işin içine çekiyor diğerinde. Belki de başka bir annemiz de olsaydı belki bu kadar olmayacaktı. O yüzden Resulullah Aleyhisselam'ın yanında yapılan şakalar, Resulullah'a karşı yapılan eşlerinin şakası sahabe demiyorum, o ayrı bir olay. Aile içerisinde bunları değerlendirirken çok iyi düşünmemiz lazım. Ve işte alıp da evimize götürürken böyle bir yanlışa düşeriz. Durduk yerde başımız derde girer. İyi okumak lazım, iyi anlamak lazım, iyi anlaşılması lazım. Hazreti Ayşe annemiz yaşı küçük olduğu halde kendisiyle çok ciddi şakalar yapılabildiği gibi çok ciddi konularda istişare dahilinde konuşuyordu aleyhisselam. Bugünküler karşılıklı tartışma şeklinde ifade ediyorlar. Ancak tartışma biraz bana şey geliyor, üzülüyorum yani sahabeye ilişkin kullanmakta biraz imtina ediyorum, çekiniyorum. Yani ben şimdi bir şey söylüyorum, diyelim bu böyle sadece ben konuşuyorum, siz dinliyorsunuz değil, bir radyo programı değil, bir televizyon programı olsa ya da gene radyo olsa da yani siz yanımda olsanız, ben bir şey söylesem, siz bana cevap verseniz tartışsak. Şimdi bizdeki tartışma benim söylediğim şeyin tersine söz söylemeniz ya da sizin söylediğiniz şeyin tersine söz söylememdir benim. Bizde böyle anlaşılıyor tartışma. Biraz karşı tarafı red gibi anlaşılıyor. Oysa buradaki bu kavram Hazreti Peygamber'in ailesi içerisinde yani bir olayı paylaşım anlamına bir tartışmadır. Yani red anlamına değil, bir paylaşım anlamına bir tartışma burada söz konusu. Düşündürücü bir hadise gerçekten. İyi anlaşılsın diye az erken de olsa bir örnek vermek istiyorum. Sizlerle bir örneği paylaşmak istiyorum. Efendim, Hazreti Ayşe annemize Peygamberimiz aleyhisselam bazı hususi fırsatlar, imkanlar verirdi. Hususi fırsatlar, imkanlar verirdi Ayşe annemize. İşte bu hususi fırsatlar, imkanlar çok ciddi şekilde düşünülmeli ve değerlendirilmeli. Ancak bunları değerlendirirken de haddi aşıcı tavırdan kaçınmamız lazım. Mesela bir gün beraber gidiyorlar bir sefer esnasında. Ashab-ı kiram da var. Aleyhisselam devesinden inmiş, Ayşe annemizle beraber yan yana yürüyorlar. Mübarek eliyle ashab-ı kirama işaret buyurup, bir yandan da siz biraz uzaklaşınız, gidiniz diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabeyken biraz hızlanıyorlar. Resulullah aleyhisselam sevgili annemiz Ayşe annemizle beraber. Ayşe annemize dönüyor tebessümle beraber. Ey Ayşe diyor, ya Uveyş Ayşem, seninle yarışalım mı? Yarışalım ya Resulallah. Ortam müsait, kimse yok, ashab-ı kiram gidiyor. Ve yarışıyorlar. Yarışıyorlar ve Ayşe annemiz Resulullah aleyhisselama geçiyor. Tabi gençtir, zayıftır, çeviktir annemiz. Aleyhisselam tebessüm ediyor. Ayşe annemiz Resulullah aleyhisselama geçiyor fakat yani öyle bugün işte bir küçük bir şey kazanır, bir şey yaparız. Karşı tarafı ezer gibi bir sanki üstünlük sağlamışız gibi bir hakarete varacak Allah muhafaza bir duruş ortaya koyarız. Bu çok tehlikeli bir şey. Başka bir gün ama çok sene sonra ne kadar bilemiyorum. Aynı şekilde ortam oluşuyor. Bu sırada Ayşe annemiz yarışalım mı ya Resulullah diyor. Yarışalım diyor aleyhisselam. Yarışıyorlar. Bu sefer de Ayşe annemizi aleyhisselam geçiyor. Evet. Efendim rivayet birincisinde aleyhisselam, ikincisinde Ayşe annemiz. Diğer rivayette birincisinde Ayşe annemiz, ikincisinde aleyhisselam geçiyor şeklindedir. Ben ikinci rivayet üzerine konuyu bina ediyorum. Diğer rivayeti reddetmeyerek. Yeri geldi diye söyleyeyim. Bazı rivayetleri anlayamıyoruz, hemen reddediyoruz. Öyle olmaz öyle. Üzerinde düşünmek lazım. Yani niye o rivayet, olay nedir iyi anlamak lazım. Yani bir ilmi ahlaka da sahip olmamız lazım. Yarışıyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem geçiyor Ayşe annemiz. Ayşe annemiz tebessüm, aleyhisselam tebessüm diyor ve ya Uveyş diyor, Ayşe, Ayşem, bu daha önceki yaptığımız yarışın karşılığıdır. Hani bugün biz revanşı deriz ya, işte onun karşılığıdır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe annemiz de espri yapıyor. Tabii diyor, ben biraz kilo aldım. Tabii beni geçtiniz diyor. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca mübarek bedenleri, vücutları hep aynı kalmıştır efendim. Yani hiç kilo almadan aleyhisselam Hakk'a yürümüştür. Biz bu yönde ona beden olarak benzeyemediğimizin ezikliğini ve mahcubiyetini çekiyoruz. Ama Ayşe annemiz bir hakkı tespit ediyor. Bu diyor, ben tabii diyor kilo aldım, sen beni geçtin diyor. Ayşe annemiz de aslında zayıf bir hanımdır. Kilolu değil ama o günkü demek ki ilk koşuya nazaran ikincisinde biraz daha demek kilo aldı. Dolayısıyla tabii bir hanım sonuçta Resulullah'a geçemeyince böyle güzel bir espri yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu onun karşılığıdır diyor. Yani ya nasıl geçtim seni gördün mü diye böyle yani şakanın sonuna tatsızlık oluşturmuyorlar. Başlayan tat devam ediyor. İşte birinciğinde Ayşe annemiz geçince İşte seni şöyle geçerim, böyle geçerim diye tatlı başlayan bir şeyi tatsızlığa dönüştürmüyor. İkincisinde Resulullah Aleyhisselam geçince işte böyle olur, nasıl yendim diye tatsızlığa dönüştürmüyor. O da Ayşe annemizin o güzelliğine güzellik katıyor. Bu daha önceki yarışmanın karşılığıdır diye buyuruyor. Yani netice itibariyle Ayşe annemiz Resulullah Aleyhisselam'la hayatı en güzel bir şekilde paylaşan sevgili annelerimizden biriydi efendim. Evet efendim, ailemize, aile hayatımıza ve bütün sosyal hayatımıza yeniden canlılık, dirilik, güzellik katmak ancak canlı, diri, güzel aile motifleriyle süslenmeyle olur ki Ayşe annemiz bunları çok fazla gördüğümüz sevgili annelerimizden biridir efendim. Resulullah Aleyhisselam az önce ifade ettiğim gibi Ayşe annemizle böyle bir koşu yarışı yapmıştı. Ancak başka zamanlarda at ve deve üzerinde ikisi ayrı ayrı hayvanlara binerek tabii ki efendim yarıştıklarını da biliyoruz. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam şartlar el verdikçe, ortam müsait oldukça bir ailenin neler yapabileceğini ve nelerin de yapmanın yanlış olduğunu bu şekilde önümüze koymuş oluyor. Belki biraz erkenci ama bu örneği verdiğim için belki beklersiniz şu meşhur örneği diye öne alarak bunu da sizlerle paylaşmış olayım efendim. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Ömer'in kızı radıyallahu anh Hazreti Hafsa annemizle evlendikten sonra malum bu Medine döneminde çokça evlilik var. Onunla da çok güzel her annemizde olduğu gibi onu ayrıca göreceğiz. Hayatı var, aile hayatı var Aleyhisselam'ın. Ancak Ayşe annemizin biraz farklı hususiliği var. Yani diğer annelerimizin haklarına girmeden ya da onları ihmal etmeden hususi olarak Ayşe annemizde Aleyhisselam'ın bazı özel durumları var ki şu anda paylaşacağım bu anlamakta, anlatmakta zaman zaman zorlandığım, acaba onların kastettiği neydi, ben nasıl anladım da sizlere bunu paylaşıyorum. O yönüyle biraz düşündürüyor beni. Yeri geldi diye bazen söylüyorum, tekrar şimdi yeri geldi söylemiş olayım efendim. Şimdi sizlerle annemizi paylaşmaya çalışıyorum, Resulullah'ın aile hayatını. Ben size Resulullah Aleyhisselam ile Ayşe annemizin hayatı böyleydi deyip noktayı koymuyorum efendim. İşte buydu demiyorum. Ben sadece başarabildiğim, araştırabildiğim, öğrenebildiğim, anlayabildiğim, anlatabildiğim kadarıyla. Ben anladığımı anlatıyorum. Anlayabildiğim kadarıyla. Elbette aynı saniye başka bir hoca efendi ya da başka bir hoca hanım çok daha farklı anlatacaktır. Yani konu temelde aynı fakat sunum tarzı, paylaşım tarzı, olay içerisinde öne çıkarılan şeyler. O yüzden benim anlattığım mutlak doğru anlamına değil, benim anlattığım onların hayatı budur anlamına değil, ben fakirin o hayattan anladığımı sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden bunu dinlemeyle yetinmemek lazım. Kitapları okumak lazım. Değişik değişik hoca efendileri ya da bu alanda efendim ehil hoca hanımları dinleyip hadiseyi bir de diğer boyutuyla kavramakta fayda var diye bir şerh cümlesi kurmuş olayım efendim. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın az önce ifade ettiğim gibi Ayşe annemizde bazı özel hususi olayları, hareketleri, davranışları var. Bunların bir tanesi akşamları yani yatsı namazından sonra genellikle bu her akşam değil tabi bazı zamanlarda sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemizi alıp gece yürüyüşü yani gece yürüyüş yapılır bundan delil çıkarın çıkarmayın anlamına çekmeyelim. Ben yapılır da demiyorum yapılmaz da demiyorum. Benim kastettiğim o değil ama Resulullah'ın hayatında bunu görüyoruz. Bazı geceler Ayşe annemizi alır aleyhisselam yan yana bir yürüyüşe çıkarlar. İşte bu yürüyüş esnasında tek tek çok ciddi yani bugünkü akademik ifade kullanayım seviyeli bir ders yaparlar, bir sohbet yaparlar bu yürümelerde. Bunlar bazen böyle yürüyerek olduğu gibi bazen at ya da deve üzerinde de oluyor efendim. Sizinle paylaşacağım örnek deve üzerindeki ya da at üzerinde yaşanan hadisedir. Yine aleyhisselam yatsı sonrası evine varır. Ayşe annemizi o da zaten böyle bakışıyla giyinmiş olduğu dış kıyafetiyle böyle bir şey istediğini zaten hissettirir sallallahu aleyhi ve sellem efendimize. Aleyhisselam bugün zaten çok işim vardı. Ben bugün çok yorgunum. Asabın içinde şunları yaptım. İşte şu kadar uğraştım. Ben seninle uğraşamam demiyor. Alıyor ailesini dışarı çıkarıp gezdiriyor efendim. Bu kısmın aslında müstakilen bir ders olması lazım. Ama beni aşıyor. Siz de farkındasınız zaten. Sanırım en büyük bir de adapsızlığımız bu olsa gerek. Yani her şeyi anlamışız da sanki anlatıyoruz gibi. Yani Allah muhafaza. Dedim ya yani anlamış değiliz. Anlayabildiğim kadarıyla paylaşıyorum. Yani güzel bir sahne bu. Çok hoşuma gidiyor. Çok düşündürüyor. Üzerinde durulması gerekiyor. Aynı zamanda beni dinleyen şu anda kardeşlerimiz arasında bu işin ehilleri vardır, çok daha iyileri vardır. Eksiğimi yanlışımı görsünler, onlar daha güzelini yazsın ve anlatsınlar diye ben bir de biraz da onları hani teşvik amacıyla söylemiş olayım. Efendim bir ata Ayşe annemiz biniyor, bir ata Resulullah Aleyhisselam, başka bir gün bir deveye Ayşe annemiz, diğer deve Resulullah Aleyhisselam beraberce yan yana yine bu sohbetleri, dersleri yaparak gidiyorlar. Bazen de ikisi beraber aynı bineye bindikleri de oluyor efendim. Bu binme esnasında Ayşe annemiz bazen Aleyhisselam'ın önüne yan oturarak, böyle yan oturarak bir muhabbet içerisinde gidiyorlar. Şöyle bunu, bu sahneyi hayal ettiğimde yüzüme bir tebessüm yansıyor. O güzel görünüm, Resulullah Aleyhisselam ile Ayşe annemizin o güzel görünümü, neyi konuşuyorlar işte onu bilmiyoruz. Yani bazen de duruma göre işte demek biraz hızlı mı giderlerse ne oluyorsa arkaya biniyor Ayşe annemiz. İşte hani böyle konuştuklarını görüyoruz. Bu sahneyi gören, bilen Hazreti Hafsa annemiz böyle bir şey arzu ediyor ve bekliyor. Ancak nedense sallallahu aleyhi ve sellem bu sahneyi sadece Hazreti Ayşe annemizle yaşıyor. Ben yeri geldiğinde önemsediğim için bu örneği Hazreti Hafsa annemizle de tekrarlayacağım efendim. Orada Hafsa anne boyutuyla, burada Ayşe anne boyutuyla elbette ki 150-60 tekrarı olacak bunun. Bunun çaresi yok. Efendim Hafsa annemiz girer Ayşe annemizin yanına. Der ki Resulullah Aleyhisselam seninle gece yürüyüşleri yapıyor. At veya deve ile beraber seninle yine gece bir dolaşmaları yapıyor. Bunu ben de çok arzu ediyorum. Ona söyleyemiyorum. Senden bir ricam var diyor. Buyur diyor Ayşe annemiz. Gel diyor, ben senin odana geçeyim. Senin kıyafetlerini giyeyim. Sen benim odama geç, benim kıyafetlerimi giy. Resulullah Aleyhisselam geldiğinde beni sen zannetsin ve beni bindirip deveye veya ata ya da yürüyerek bir gecede ben ondan böyle bir dolaşmış olayım diye rica ediyor. Ayşe annemiz saf iyi niyetli, öbürü de iyi niyetli. Onu orada işleyeceğiz. Yani bir fesatlık yok, aman. Aleyhisselam geliyor işte, deveyi hazırlamış, iki deve. İşte davet ediyor sevgili annemizi. Ayşe annemiz zannıyla Hazreti Hafsa annemiz geliyor, biniyor deveye, açılıyorlar. Aleyhisselam bir şeyler anlatıyor. Şimdi Hafsa annemizin sesi Ayşe annemize benzemiyor. Biraz kalınca mübareğin sesi var. Tepkileri farklı tabii, Ayşe annemiz gibi değil. Herkesin tepkisi kendine göredir. Yani olumsuz anlamına söylemiyorum. Bir tanım olarak ifade etmeye çalışıyorum efendim. Çok fazla açılmadan Aleyhisselam duruyor. Diğer deveyi tutuyor. Sen Ayşe değilsin diyor. Sen Ayşe değilsin. Tabii sır çıkıyor ortaya. Mahcup oluyor Hafsa annemiz. Yüzünü açıyor. Tabii gece karanlık. İyice yaklaşınca Aleyhisselam onun Hafsa annemiz olduğunu görüyor. Biraz bozulurcasına niçin böyle yaptınız diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. O da ya Resulallah, seni hak peygamber olarak gönderen Allah şahit ki kötü niyetimiz yok. Ben senin Ayşe ile böyle gece seyahati yaptığını görüyorum. Gece sohbetleri, dersleri yaptığını görüyorum. Ben arzu ettim böyle bir şey. Ayşe'ye ricada bulundum. Sağ olsun beni kırmadı. Onun kıyafetini giyindim. Onun odasında oturdum. Beni o sanasınız da ben de bu güzelliği yaşayayım diye böyle bir hata işledim. Affımı diliyorum diyor. Arkasından da ey Allah'ın Resulü nasıl anladınız? Ben hiç konuşmadım deyince Aleyhisselam tebessüm ediyor. Bozulmuyor tabii, yani bir şaka bu. Tebessüm ediyor. Diyor ki sen hiçbir şeye cevap vermedin. Ayşe olsa kaç defa cevap verirdi. İşte efendim bu ifadeye takılan bazı hoca kardeşlerimiz, bilhassa bazı akademisyenler Ayşe annemizin Resulullah'a karşı sözlerini esirgemediğini, çala kalem konuştuğunu söyleyecek kadar ileri giderler. Allah muhafaza buyursun. Ya da bazen haddi aşıp Ayşe annemiz için böyle çok konuşkan, dilli, yani dilli işte olumsuz manada, yani çok dilli. Ben bazı kelimeyi kullanamıyorum işte. Böyle şeyler söylerler. Oysa Ayşe annemiz Yani sabırsız değildir. Sıdıkadır bir kere. Sadıktır ve sabırlıdır. Temkinlidir. Kiminle konuştuğunu bilir. Ama bir şey söylemesi gerekiyorsa onu da usulünce söyler ki o örneği vereceğiz. Bazen küçük bir usul hatası olur insan sonuçta. O örneği vereceğim biraz sonra. Tabii zamanım yeterse bugün için. Efendim, şimdi burada hadise böyle sadece Hafsa annemizin o sözüne takılıp yani aleyhisselama ben Ayşe'nin yerine geçtim bu dersleri ne yapıyorsunuz diye işte onun hile kurduğu şeklinde düşünmek de son derece iftiraya götüren bir yaklaşım olur. Sonuçta konuştuğumuz Allah'ın Celle Celaluhu peygamberine eş olarak verdiği ve kitabında da övdüğü annelerimiz bunlar. Bunları konuşuyoruz. Ben yanlışları yoktur demiyorum. Aleyhisselam ashabımla uğraşmayın diyor. Onları bana bırakın diyor. Ashabım hakkında Allah'tan korkun diyor. Demiyor ki aleyhisselam benim sahabem yanlış yapmaz. Her insan yanlış yapar. Ama biz çok affedersiniz yani özürle beraber söylüyorum. Biz lağım kuyusuna düşmüşüz. Onlar da paçaları çamurlanmış, ayakkabıları çamurlanmış onların çamuruna gülüyoruz. Çamurunu konuşuyoruz. Subhanallah. Halimize bakalım bir. O yüzden ben bazen böyle sahabe sohbetleri yaptığımda bazı kardeşlerimden duyarım, üzülüyorum yani. Hocam diyorlar sen bunları çok fazla büyütüyorsun. Subhanallah. Benim ne haddim ya sahabeyi büyütmek? Onlar zaten büyük. Benim sözlerim onların büyüklüğüyle güzelleşiyor diyorum yani. Onların hayatları güzel zaten. Hocam hiç yanlışları yok mu? Ya subhanallah. Yanlışsız olur mu insanlar? Elbette ki var. Niye yanlışları anlatmıyorsun? Ya ne faydası var? Biz neyi paylaşıyoruz? İnsanlar bir araya gelince yanlışları mı paylaşılır yoksa güzellikler, iyilikler mi paylaşılır? Teşvik nasıl olur? Ha, yanlıştan şahsa döndürmek için güzel şeyler ifade edilir. Kalkıp da işte ısrarla yanlışlara odaklanmak, orada böyle sanki bir şey bulmuş da bir yani bir düşmancasına tavır takılmak, Allah muhafaza yanlış şey bunlar. Aleyhisselam'ın sorusuna bakıyoruz bir de bir kez daha, niçin böyle yaptınız diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir nevi beni kandırdınız. Ben bir nevi diyorum parantez cümlesi, çünkü beni kandırdınız cümlesini aleyhisselam söylememiş. Niçin böyle yaptınız diyor. Hani böyle kızarak bağırarak lan sen ne biçim kadınsın, utanmıyor musun, niye böyle yaptın gibi değil sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı şefkatli, sevgi dolu ses tonuyla niçin böyle yaptınız diyor. Hafsa annemiz ezile büzüle işte az önce ifade ettiğim gibi yani bu gece ne dersleri yapıyorsunuz, ben bunlara vakıf olmak istedim. Yani bir şeyler öğrenmek istiyor ama aynı zamanda bu güzelliği yaşamak istiyor mübarek. Ancak aleyhisselam onunla gece niye çıkmıyor bunu bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Bazen Ayşe annemizin güzelliğini, iyiliğini, faziletli yönünü söylerken diğer tarafı ezmenin manası yoktur yani. Hepsi iyi bunların annelerimiz. Aleyhisselam Ayşe annemizde böyle hususi bir özelliği var. Burada tekrar söylemek gerekiyor. Nasıl anladın diye sorunca Hafsa annemiz, sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe olsa çoktan cevap verirdi. Senden hiç cevap gelmedi. Öyle anladım diyor. İşte o çoktan cevap gelirdi. Yani sanki aleyhisselama itiraz ediyor. İtiraz değil. Belki katkıda bulunacak. Belki bir şey ekleyecek. Belki bir şey söyleyecek. Farklı bir ufuk açacak. Ufkunu söyleyecek. Ama Hafsa annemiz böyle söylese, bir şey ifade etse sesinden tanınacak. Dolayısıyla susmak durumunda kalıyor. Eğer bu gece gezisi Hafsa anne ile olsaydı, Hafsa anne diye olsaydı ben öyle zannediyorum muhtemelen o da bir şeyler söyleyecekti. Çünkü Hafsa annemizin fazileti hakkında ayeti kerime gelecek efendim. Yani burayı unutmayalım yani. Onun ne kadar zahide, abide bir hanım olduğuna ilişkin Allah-u Teala Hazreti Cebrail'i Resulullah'a gönderecek. Onu inşallah ileride göreceğiz. Ama bir taraftan işte Ayşe annemizin faziletini, bu güzel ahlakını, ilme düşkünlüğünü, öğrenmeye düşkünlüğünü, Hazreti Peygamber'le konuşma esnasında hatır gönül gözetmeyip hakkı söylediğini ifade ederken onu bir nevi övmeyle karşı karşıya kaldığımızda farkına varmadan bir annemizi yermeye hakkımız yoktur efendim. Çünkü sadece annelerimiz için değil sallallahu aleyhi ve sellem efendim bütün sahabileri için asabımla uğraşmayın diye bizi uyarmıştır. Bu hadise tabii dönerler geriye. Ben olayın hikayenin tamamını işlemiyorum. Dönerler geriye. Aleyhisselam'ın Ayşe annemize sitem ettiği, kırıldığı, bozulduğu, uyardığına ilişkin ben bir rivayet okumadım efendim. Yok demiyorum, bilmiyorum, okumadım. Ben böyle bir rivayet sürekli bunları okuyan bir kardeşinizim. Ancak Ayşe annemizin mahcup olduğunu, Hafsa annemizin mahcup olduğunu ve yanlış yaptıklarını kendi aralarında konuştuklarını biliyoruz. Ama Ayşe annemiz Hafsa annemize bundan dolayı tavır takınmaz. Hafsa annemiz de bundan dolayı Ayşe annemizi kıskanıp kapislere girmez. Bu dengeyi çok iyi sağlamak lazım. Evet, bu dengeyi çok iyi sağlamak lazım. Biz burada sizlere vermek istediğimiz mesajı elbette kendi hayatımıza geçirme gayretiyle, yani bunu paylaşma gayretiyle Aleyhisselam'ın Ayşe annemizde ne tür güzelliği hangi boyutta paylaştığını ifade etmeye çalışarak bu yönde nasıl ufuk açarız gönül dünyamızda, ruh dünyamızda, aile dünyamızda diye bu konuda bir fikir olsun, düşünce olsun diye sizlerle paylaştım efendim. Bazı kalem ehli bilhassa hanımları çokça sokağa çıkaran bazı düşüncelerde bunu delil getirerek hanımlarla gece yürüyüş yapmak gerektiğine ilişkin bir delil diye öne çıkarırlar. Bir şeyi unuturlar bu kardeşlerimiz. Şimdi hanımla kalktık gece çıkalım bir ufak bir gezinti yapalım. Gezdiğimiz yer, oranın ahlaki durumu, edep durumu, gürültüsü, sessizliği, dikkatlerin üzerimize çekilmesi, çekilmemesi, bizim eşimizle beraber çıktığımızda yapacağımız o güzel sohbetler, işte bunların da ayrıntılı düşünülmesi lazım. Ayrıntılı düşünülmesi lazım. İşte uygun şartlar, uygun ortamlar geldikçe, uygunluk daha doğrusu arz ettikçe bu şekilde bir gece yürüyüşleri yapılabileceğine ilişkin rivayetleri de görmemezlikten gelemeyiz. Ancak sınırı aşmamak lazım. Yani rivayeti değerlendirirken sırtımızı rivayete dayayıp haddimizi aşmamamız lazım. Eninde sonunda öleceğiz ve Allah'a gideceğiz. Hesap vereceğiz. Mesele odur. Allah-u Teala hesap verebileceğimiz işleri yapmak durumundayız. Onun üzerine dışına çıkarsak problem yaşayacağımız muhakkaktır efendim. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Ama aynı zamanda Aleyhisselam bize örnek olduğundan, Kur'an-ı Kerim onun için üsve-i hasene buyurduğundan elbette ki her hareketinde, her davranışında, her mübarek sözünde muhakkak bir güzellik gizlidir ve bizim çirkinleşmiş hayatımıza güzellik katacak özelliği vardır. Bunları güzelce, yerli yerince araştırıp, yerli yerince hayatımıza aktarmak lazım. Yoksa kalkıp da böyle gece yarısı, efendim ortamlar müsait olmayan yerlerde, efendim problem çıkaracak bazı şeyleri yaparken, tutup da hadiseyi bu olaya dayamak, belki de bu olaya iftira atmak derecesine kadar getirebilir. Yani neticede biz bunu hani muhabbet kuşumuz vardır. Kuş işte bilirsiniz. Ben daha ziyade muhabbet kuşunun muhabbetli tavrı, hayatı şeklinde ifade etmeye çalışıyorum. Yani siz muhabbet kuşundan serçe davranışını, papağan davranışını bekleyemezsiniz. Papağan kötü anlamına gelmiyor. Serçe kötü anlamına gelmiyor. Her kuşun nasıl ki farklı efendim bir yapısı vardır, karakter diyelim, kişilik diyelim, annelerimiz de efendim böyledir. Ancak bütün annelerimizde olan bir şey, Ayşe annemize de daha önce Hatice annemizde görmüştük. Zirveye çıkan bir tespit var. Bunu mutlaka bu bölümde sizlerle paylaşmalıyım. Her şeyi kocasında bulan hayırlı bir eş. Bu ifadeyi Hatice annemizde çok kullanmıştık. Her şeyi kocasında bulan efendim bir eş. Aynı şekilde kocasının da her şeyi kendisinde bulduğu bir eş. İşte bunun için beraber yaşamak, birlikte yaşamak değil, hayatı paylaşmak. Birbirimize katlanmak değil, paylaşmak, benimsemek. Onlarda bunu görürüz. Hangi annemizi elimize alsak, Ayşe annemiz de biraz daha üst düzeyde, biraz da genç olduğundan sevgiye, şefkate daha fazla ihtiyacı var. Ve Resulullah Aleyhisselam onca yoğunluğuna rağmen Ayşe annemizin bu özelliğini belki çokça dikkate alarak ona biraz daha farklı muamele ettiğini söyleyebiliriz. Yalnız Allah muhafaza, bir şey anlatacağım diye Resulullah Aleyhisselam'a iftiraya varan, annelerimize iftiraya varan kanaati ortaya koymak istemem, Allah'tan korkarım. Ama böyle bir hata da ediyoruz bazen işte maalesef. Yani ona özel muamele ederken diğerinin hakkını yiyor anlamına özel muamele değil. Şimdi bir yemek diyelim mesela, birine diyelim kuru fasulye ikram etsin, misal olsun diye diyelim, birine taze fasulye ikram etsin diyelim. Belki de Aleyhisselam onların damak tatlarını biliyor. Biri kuru fasulye daha çok seviyor, biri de taze fasulye daha çok seviyor. Yani eşitlik olsun diye, adalet olsun diye ikisine de kuru fasulye koymak ya da taze fasulye koymanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü o taze fasulyeye karşı onun biraz daha meyli fazla varsa ona taze fasulye, diğerinin kuru fasulyeye karşı meyli biraz daha fazla varsa ona da kuru fasulye. İşte asıl adalet budur. Asıl eşitlik budur. İlla kuru diye, taze diye dayatmak değil. Tabii şimdi yanlış anlaşılmasın. Yani kalkıp da bana şimdi hocam o zamanlara taze fasulye var mı, kuru fasulye var mı diye sormarsınız herhalde. Ki mutlaka vardır. Çünkü bakarsanız ansiklopedilere bu tür gıda maddelerimizin çok daha eskiden beri bilinen bir gerçek. Sadece hayatı paylaşmak diyorum. Yani derdim benim o. Beraber yaşamak değil yani. Bazı aileler var, iyi bir ev arkadaşı gibiler. Aile değiller. Kendilerini aile zannediyorlar. Aile başka bir şey. Aile benim aleyhisselamımdır. Aile annelerimizdir. Bu aileyi örnek alacağız. Çünkü birbirimizi kıymetini bilme noktasında çok incitici olmadan efendim bazen sıkıntılar yaşarız. Ağzımızdan çıkan sözler, hareketler, davranışlar geriye bazen dönüşü olmayan çok büyük sıkıntı ve problemleri beraberinde getiriyor. Öyleyse sözü uzatmaya gerek yok efendim. Aile beraber yaşamak değil, aile hayatı paylaşmaktır. Hayatı paylaşmak arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.